Anna Karenina Tolstoy.
Ayrım 9.
Koltuğundan kalktı, hizmetçisine küçük bir çanta verdikten sonra kuru küçük elini oğluna uzattı. Ronski'nin başını ellerinin arasına alıp yüzünü öptü. Telgrafımı aldın mı? İyi misin? Tanrı'ya şükür. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Sağlığınız iyi mi? Diye sordu oğlu yanına oturarak. Elinde olmadan kapının yanında konuşmakta olan kadının sesini dinliyordu. Bunun basamakta karşılaştığı kadının sesi olduğunu biliyordu. Hayır, sizinle aynı düşüncede değilim, diyordu kadın. Petersburglu görüş biçimidir bu bayan. Hayır, Petersburglu değil, yalnızca bir kadın görüşüdür. Neyse, izin verin de elinizi öpeyim. Hoşça kalın İvan Petrovich. Lütfen bakın, kardeşim gelmiş mi? Gelmişse onu bana yollayın, dedi kapının yanındaki kadın. Sonra özel bölmeye döndü. Kontes Ronski, kadına dönerek, kardeşinizi buldunuz mu, diye sordu. Ronski, o zaman bu kadının Bayan Karenina olduğunu anladı. Ayağa kalkarak, kardeşiniz burada, dedi. Özür dilerim, sizi tanıyamadım. Aslında öyle pek fazla sık karşılaşma fırsatı bulamadık. Bu yüzden de beni tanımazsınız elbet, dedi Ronski kadını selamlayarak. Yo, sizi tanıdım. Anneniz hanımefendiyle bütün yolculuk boyunca hep sizden söz ettik, dedi. Olanca canlılığıyla gülümseyerek. Kardeşim hala görünmüyor. Onu çağırsana Alexi, dedi yaşlı kontes. Ronski perona atlayıp seslendi. Oblonski, buraya gel. Ama Bayan Karenina kardeşini beklemedi. Onu görür görmez kararlı ve hızlı adımlarla vagondan çıktı. Ronski'yi etkileyen kararlı ve kibar bir hareketle Stepan'ın boynunu sol eliyle tutarak kendine çekti ve olanca içtenliğiyle öptü. Ronski kadından bakışlarını ayıramıyordu. Nedenini bilmeden gülümsüyordu delikanlı. Ama annesinin kendisini beklediğini anımsayınca vagona çıktı yeniden. Güzel değil mi, dedi kontes. Kocası onu yanıma oturttu. Ben de çok sevindim buna. Hep gevezelik ettik. Peki sende ne var ne yok? Balayında gibi yaşadığınızı söylüyorlar. Çok iyi dostum, çok iyi. Neyi anıştırmak istediğinizi anlamıyorum anne, dedi soğuk bir tavırla. Gidelim mi? Bayan Karenina kontesle vedalaşmak için yeniden vagona girdi. Neyse kontes, siz oğlunuzu, ben de kardeşimi bulduk sonunda, dedi neşeyle. Zaten öykü dağarcığım da tükenmişti. Size anlatacak bir şeyim kalmadı artık. Kontes elini tutarak, hadi canım, sizinle hiç sıkılmadan dünya turuna çıkarım, dedi. Siz insanın hoşça vakit geçirdiği sevimli kadınlardan birisiniz. Hem rica ederim, oğlunuzu fazla düşünmeyin. Ara sıra böyle ayrılıklar gerek insana. Bayan Karenina ayakta dimdik duruyor, gözlerinin içi gülüyordu. Anna Arkadyevna'nın 8 yaşında bir yumurcağı var, diye açıkladı kontes oğlunu. Ondan ilk kez ayrılıyormuş da, ondan ayrıldığı için durmadan kızıyor kendine. Evet, kontesle ben durmadan oğullarımızdan söz ettik birbirimize, dedi Anna Karenina. Yüzü yine sevgi dolu bir gülümsemeyle aydınlandı. Ronski, bu cilve yarışına, benden söz edildiğini duymak sizi sıkmış olmalı, diye hemen taş attı. Ama Bayan Karenina konuşmayı böyle sürdürmek istemiyordu. Yaşlı kontese, size çok teşekkür ederim, dedi. Dün bütün günün nasıl geçtiğini anlamadım bile. Hoşça kalın kontes. Hoşça kal sevgili dostum, dedi kontes. Güzel yüzünüzü öpmeme izin verin. Yaşlı bir kadın gibi sizi ne kadar sevdiğimi de söylememe izin verin. Bu cümle ne kadar sıradan olsa da Bayan Karenina inanmış ve sevinmiş göründü. Kızardı, biraz eğildi, yüzünü yaşlı kontesin dudaklarına doğru uzattı. Yeniden doğruldu, gülümseyen yüzü ve dudaklarıyla Vronski'ye elini uzattı. Vronski bu küçük eli sıktı, özel bir ayrıcalıkmış gibi uzatılan bu güçlü bilek onu çok memnun etmişti. Anna hemen çıktı, yürüyüşündeki hafiflik bütün kişiliğiyle garip bir zıtlık oluşturuyordu. Çok güzel, dedi kontes. Vronski de böyle düşünüyordu. Gözden yitinceye de kadının güzel bedenini bakışlarıyla izledi. Genç adamın yüzündeki gülümseme birden silindi. Kapıdan Bayan Karenina'nın kardeşine yaklaştığını, elini elinin üzerine koyarak heyecanla konuştuğunu görmüştü. Konuşma Ronski'nin hiç bilmediği bir konuyla ilgiliydi kuşkusuz. Bundan büyük bir öfke duydu. Evet anne, sağlığınız çok iyi mi? Diye yine annesine dönerek. Her şey çok iyi. Alexander çok sevimli. Marie çok güzel. Çok ilginç oldu. Kontes yine aklını meşgul eden konuya döndü. Petersburg'a geliş nedeni olan torununun vaftizi, büyük oğlunun imparatorun yanındaki özel saygınlığı. Kapıdan bakan Ronski, Lavrenti geliyor, dedi. Şimdi gitmemizi ister misin? Kontesle yolculuk yapan yaşlı uşak bir arabayla gelerek her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Yaşlı kadın gitmek üzere kalktı. Hadi kalabalık seyrelmiş artık, dedi Ronski. Oda hizmetçisi çantayla küçük köpeği aldı, uşakla bir hamal öteki sandıkları yüklendi. Ronski kolunu annesine uzattı. Ama vagondan çıktıkları sırada yüzleri korkulu birkaç adam birden koşarak önlerinden geçti. Arkalarından çarpıcı renkli bir şapka giymiş olan gar şefi de koştu. Olağanüstü bir olay olduğu belliydi. Yolcular da koşuyorlardı. Ne var ki batmış kendini? Ezilmiş mi, diye bağırılıyordu kalabalık içinde. Kız kardeşini kolundan tutan Stepan Arkadyevich de dehşetle kapılarak dönmüştü. Yığılmış halkta korunmak için vagonun girişinde durdular. Kadınlar vagona girdi. Ronski de Stepan ne olduğunu anlamak için kalabalığı izlediler. Sarhoş olduğundan ya da aşırı soğuk yüzünden iyice kürküne bürünmüş ekipten bir adam geri gelen trenin gürültüsünü duymamış ve ezilmişti. Bayanlar Ronski ve Oblonski dönmeden önce uşaktan bazı ayrıntıları öğrenmişlerdi. Oblonski ile Ronski ezilmiş cesedi görmüşlerdi. Bu yüzden Oblonski alt üst olmuştu. Yüzü kasılmıştı ve ağlamaya hazır görünüyordu. Ah, ah ne korkunç şey. Ah Anna bir görseydin, ah ne korkunç şey diyordu. Ronski susuyordu. Güzel yüzü ciddi ama hala sakindi. Ah bir görseydiniz kontes diye sürdürüyordu Stepan Arkadyeviç. O zavallının karısı da oradaydı. Görünüşü öyle korkunç ki cesedin üzerine atıldı. Zavallıcık tek başına kalabalık bir aileyi besliyormuş gibiydi. Ah ne felaket. Kadın için bir şey yapılamaz mı dedi Karenina heyecanla. Ronski ona baktı, hemen vagondan çıktı. Az sonra dönerim anne diye seslendi kapıyı dönerken. Birkaç dakika sonra döndüğünde Stepan Arkadyeviç kontese yeni şarkıcıdan söz ediyordu. Yaşlı kadınsa oğlunu bekleyerek kapıya bakıyordu durmadan. Şimdi gidelim artık dedi Ronski girerken. Birlikte dışarı çıktılar. Ronski annesiyle birlikte önden yürüyor, ardından Bayan Karenina ile ağabey geliyordu. Ronski'nin arabasının yakınında istasyon şefi yanlarına geldi. Şef yardımcısına 200 ruble bırakmışsınız. Bunun kime verileceğini belirtin lütfen. Dul kadına elbette dedi Ronski omuzlarını silkerek. Bana bunu sormanıza şaşırdım. Oblonski arkasından bağırdı. Bu parayı verdiniz mi? Sonra kız kardeşinin elini sıkarak ekledi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi yürekli bir oğlan değil mi? Hoşça kalın kontes. Kız kardeşiyle birlikte durup oda hizmetçisini aradılar. Çıktıklarında Ronski'nin arabası çoktan gitmişti. Yolcular az önceki kazadan söz ederek dışarı çıkıyorlardı. Önerinden geçen bir beyefendi korkunç bir ölüm bu diyordu. Sanki ikiye biçilmiş bir adam. Bunun en güzel ölüm biçimi olduğunu sanıyorum. Ani ölüm diye belirtiyordu öteki. Neden daha sıkı önlem almıyorlar sanki diyordu üçüncüsü. Bayan Karenina arabaya oturdu. Stepan Arkadyeviç kız kardeşinin dudaklarının titrediğini, gözyaşlarını zorla tuttuğunu hayretle gördü. 100 metre kadar gittikten sonra neyin var Anna diye sordu. İçimde kötü bir ön sezi var diye yanıt verdi Anna. Ne saçmalık. İşte buradasın. Önemli olan da bu. Sana ne kadar bel bağladığıma inanamazsın. Ronski'yi epeydir mi tanıyorsun diye sordu. Evet biliyorsun onun Kitty ile evleneceğini umuyoruz. Ya dedi Anna yavaşça. Neyse şimdi senden söz edelim diye ekledi önemli bir düşünceyi aklından çıkarmak istercesine başını sallayarak. Senin işlerinden söz edelim. Mektubunu aldım. Hemen gidelim. Evet bütün umudum sende dedi Stepan Arkadyeviç. Öyleyse bana her şeyi anlat. Stepan bütün olanları anlatmaya başladı. Eve gelince Oblonski'yi kız kardeşini aşağı indirdi. İçini çekerek elini sıktıktan sonra bürosuna gitti. 19. Anna kapıyı çaldığında Dolly sarı saçlarıyla şimdiden babasına benzeyen tombul bir bebekle küçük salonda oturuyordu. Oğluna Fransızca dersi veriyordu. Çocuk ceketinin neredeyse kopmak üzere olan düğmesini parmaklarıyla çekiştiriyor, koparmaya çalışıyordu. Annesi pek çok kez elini itmişti ama tombul parmakları her zaman düğmeyi yine yakalıyordu. Sonunda anne düğmeyi koparıp cebine koydu. Elin rahat dursun artık Grişka dedi. Yeniden işini işlemeye koyuldu. Sıkıntılı anlarda eline aldığı uzun çaba gerektiren örtüyü ilmik atarak dişleri sayarak işliyordu sinirli sinirli. Bir gün önce kız kardeşinin gelişiyle hiç ilgilenmediğini kocasına söylemesine karşın ziyaretçiyi karşılamak için bütün hazırlıklarını yapmıştı ve şimdi de heyecanla bekliyordu onu. Dolly kendisini yiyip bitiren o üzüntüsüne kaptırmıştı kendini. Ama yine de görümcesi Anna'nın Rusya'nın en önemli kadınlarından biri ve Petersburg'un çok soylu kadını olduğunu anımsıyordu. Ayrıca da önceden bildirilen bu ziyaret kocasına söylediğinin tam tersine Dolly'yi çok ilgilendiriyordu. Ne de olsa Anna'nın hiç suçu yok. Onun iyiliğinden başka bir şeyini söyleyemem. Ayrıca da bana karşı her zaman yumuşak ve sevecen davrandı diyordu kendi kendine. Dolly'nin edindiği izlenimden anladığı kadarıyla Petersburg'da Karenin'lerin iç yüzünden pek hoşlanmamıştı. Onların aile yaşamında yapay bir şeyler vardı. Onu neden kabul etmeyecekmişim ki? Yeter ki bana öğüt vermeye kalkışmasın. Hristiyan dininin gerektirdiği bütün avuntuları, bağışlamayla ilgili bütün buyrukları binlerce kez düşündüm ama tümü de boş. Dolly şu son günlerde çocuklarıyla tek başına kalmıştı. Acısından kimseye söz edemiyordu ama yine de çok üzüntülü olduğundan başka bir konu hakkında konuşamıyordu. Anne'ye şu ya da bu şekilde her şeyi anlatacağını biliyordu. Bir yandan ona anlatacağını sevinirken öte yandan da tam tersine kendisini küçülten bu durumu görümcesine açmak, bazı beylik öğütler ve avutucu sözler dinlemek canını sıkıyordu. Saatine sık sık bakanların başına çoğunlukla geldiği gibi dakikaları sayarken Anna'nın geliş saatini de unutmuş ve kapının çalındığını duymamıştı. Bir giysi hışırtısıyla hafif ayak sesleri duyunca arkasına döndü. Asık yüzünde elinde olmadan sevinçten çok şaşkın bir anlam belirdi. Kalkarak görümcesini kucakladı. ''Nasıl? Geldin demek. Seni gördüğüme çok memnunum Dolly.'' ''Ben de memnunum.'' dedi Dolly gülümseyerek. Anna'nın yüzünden felaket haberini bilip bilmediğini anlamaya çalışıyordu. ''Biliyor olmalı.'' diye düşündü. ''Gelsene seni odana götüreyim.'' dedi. Açıklamayı olabildiğince ertelemek istiyordu. Anna bakışlarını Dolly'den ayırmadan küçük oğlanı kucakladı. Grisha bu. Tanrım ne kadar da büyümüş dedi. Sonra kızararak durdu. İzin ver de burada kalayım dedi. Şalını kara kıvırcık saçlarına takılan şapkasını çıkardı. Başını sallayarak saçlarını dağıttı. Sen de mutluluk ve sağlıktan pırıl pırıl yanıyorsun dedi Dolly imrenerek. Ben mi? Öyle ya dedi. Anna, Tanrım. Anna o anda koşarak gelen küçük kızı kucaklayıp öptü. Tanya, benim Seryoja ile aynı yaşta dedi. Ne sevimli kız, çok tatlı. Bana hepsini göstersene. Anna onların yalnızca adlarını, yaşlarını değil, kişiliklerini, geçirdikleri hastalıkları da anımsıyordu. Dolly çok duygulandı bundan. Neyse biz yanlarına gidelim dedi. Ne yazık ki Vasya şu anda uyuyor. Bütün çocukları gördükten sonra kahve içmek için birlikte salona geçtiler. Anna tepsiyi ileri sürdü, sonra kıyıya itti. Dolly, o bana anlattı dedi. Dolly Anna'ya soğuk bir tavırla baktı. Avutucu yapay sevgi sözleri söylemesini umuyordu. Ama Anna böyle şey söylemedi. Dolly canım dedi. Ne ondan yana olup araya girmek ne de seni avutmak istiyorum. Bence olanaksız bu. Zavallı yavrum sana yalnızca acıyorum. Bütün yüreğimle acıyorum. Parlak gözlerinin sık kirpikleri arasında gözyaşları parladı. Dolly'ye yaklaştı. Elini tuttu. Dolly elini tutmasına ses çıkarmadı ama yüzü hala kayıtsızdı. Evet beni kimse avutamaz dedi. Bu olanlardan sonra benim için her şey sona erdi. Her şey sona erdi. Yüzündeki anlam hemen yumuşadı. Anna Dolly'nin kuru ve zayıf elini kaldırıp öptü. Ama Dolly ne yapalım dedi. Bu korkunç durumda izlenecek en iyi yol hangisi acaba? Bunu düşünmemiz gerekir. Her şey sona erdi. Hepsi bu kadar işte dedi Dolly. Ama anlarsın ya işin en kötü yanı da onu bırakmak istemeyişim. Çocuklar yüzünden. Ona bağlıyım ayrıca. Onsuz yaşamak olanaksız görünüyor bana. Onu görmek bana acı veriyor. Dolly canım, o bana her şeyi anlattı ama olanları senden duymak istiyorum. Bana her şeyi anlat lütfen. Dolly ona soran bakışlarla baktı. Anna'nın yüzünden çok heyecanlı olduğu, içten bir sevgi duyduğu belliydi. Dolly birden, peki dedi ama bütün olanları başından anlatacağım. Nasıl evlendiğimi biliyorsun. Annemin bana verdiği eğitim yüzünden yalnız saf değil aptaldım da. Hiçbir şey bilmiyordum. Kocaların karılarına bekarlık yaşamlarını anlattıkları söylenir. Bununla birlikte Stiva, Stepan Arkadievich hiçbir şey anlatmadı bana. İster inan ister inanma ama şu ana dek onun tanıdığı tek kadın olduğuma inanıyordum. Bu hayalle tam 8 yıl yaşadım. Düşün bir kez, kocamın bana bağlılığından hiç kuşku duymadığım gibi bunun ona haksız olduğuna inanıyordum. İşte ben böyle düşünürken böyle bir namussuzluğun, böyle bir alçaklığın birden ortaya çıkıvermesinin yarattığı etkiyi anlamaya çalış. Beni anlıyor musun? Mutluluğundan iyice eminken birden... diye sürdürdü Dolly hıçkırıklarını tutmaya çalışarak. Bir mektup alıyorsun. Onun metresinin mektubunu. Dadı'ya yazdığı mektubu. Hayır çok korkunç bir şey bu. Hemen mendilini çıkarıp yüzünü örttü. Biraz sustuktan sonra bir coşku anı olsa neyse diye sürdürdü. Ama şu soğukkanlı kurnaz kadınla beni aldatması hem de kiminle? Çok korkunç. Kocam onunla. Çok korkunç bir şey. Anlayamazsın bunu. Yo anlıyorum. Anlıyorum sevgili Dolly dedi Anna heyecanla elini sıkarak. Durumumun korkunçluğunu anlıyor mu sanıyorsun diye sürdürdü Dolly. Kesinlikle hayır. O mutlu memnun. Yo hayır diye sözünü kesti Anna. O da acınacak durumda. Çektiği vicdan azabı yüzünden mahvolmuş durumda. Pişman olabilir mi acaba dedi Dolly görümcesinin yüzüne dikkatle bakarak. Evet onu tanırım. Acımadan yüzüne bakamıyordum. Gururlu ama iyidir o. Şimdi ise öyle alçak gönüllü ki bana en çok dokunan şey iki şeyin onun canını sıkması. Çocukları karşısında duyduğu utanç, dünyada en çok sevdiği seni üzmekten ve kırmaktan kaynaklanan acısı, dedi hemen karşı çıkmak isteyen Dolly'ye engel olarak. Hayır hayır beni hiç bağışlamaz o, diyor durmadan. Dolly görümcesinin sözlerini dinlerken düşünceli düşünceli uzaklara bakıyordu. Evet, durumumun çok korkunç olduğunu anlıyorum. Böyle bir felaketin tek nedeni olduğunu anlayan suçlunun durumu, masumdan daha berbattır. Ama onu nasıl bağışlarım? Ötekinden sonra nasıl onun yine karısı olurum? Onunla yaşamak benim için işkence olacak artık. Çünkü ben ona duyduğum aşkı seviyorum. Konuşması hıçkırıklarla kesildi. Ama sanki özellikle yapıyormuş gibi duygulanınca hemen sıkıntılarından söz etmeye başlıyordu. O kadın genç ve güzel diye sürdürdü. Anlıyor musun Anna? Benim gençliğim, güzelliğimi kim aldı? O ve çocukları. Kendimi ona verdim. Onun yüzünden harap ettim. Şimdi ise onun daha genç, daha güzel bir varlığa sahip olması çok hoş geliyor. Aralarında benden söz ediyorlardır. Ya da en kötüsü susuyorlardır. Anlıyorsun ya. Gözleri yine kinle parladı. Bu durumdan sonra benimle konuşursa ona inanır mıyım sanki? Hiçbir zaman. Hayır, artık her şey bitti. Acıların, üzüntülerin ödülü, avuntusu olan her şey bitti. Ona inanır mısın? Az önce Grisha'ya ders veriyordum. Eskiden bundan büyük bir zevk alırdım ama şimdi acı veriyor bana. Kendimi neden üzeyim, neden çalışayım? Çocuk sahibi olmak neye yarar? Korkunç bir şey. Duygularım değişti birden. İçimde aşk ve sevgi yerine ona karşı yalnızca kin ve öfke var. Onu öldürürüm ve...
Ayrım sonu.